Ayrım 27. Kız kardeşim için. Jodi Picoult, sayfa 428. Anna, görünürlük berbat bir şey. Yağmur sanki böyle bir şey mümkünmüşçesine daha da şiddetli yağıyor. Bir an kurşun gibi inen damlaların arabayı boş bir meşrubat kutusu gibi ezdiğini canlandırıyorum kafamda ve aynen buna benzer şekilde nefes almak benim için zorlaşmaya başlıyor. Bunun boktan havayla ya da gizli klostrofobiyle hiçbir ilgisi olmadığını anlaman bir saniyemi alıyor. Sebebi boğazımın eskiden olduğunun yarısı genişliğinde olması, gözyaşlarının onu bir atar damar gibi katılaştırması ve bu nedenle yaptığım ve söylediğim her şeyin iki kat çaba gerektirmesi. Tam yarım saattir ebeveynlerimden tıbbi olarak bağımsızım. Temple yağmurun bir lütuf olduğunu söylüyor, muhabirleri uzak tutmuş. Belki beni hastanede bulurlar, belki de bulmazlar. Ama zaten o zaman ailemle olacağım ve bu çok da büyük bir sorun olmayacak. Annem ve babam bizden önce çıktılar. Bizim aptal evrakları tamamlamamız gerekti. Temple işimiz bitince beni eve bırakmayı teklif etti ki hiçbir şeyi Julia ile vakit geçirmekten daha fazla istemediğini düşünürsek bu çok nazik bir davranış. O ikisi bunu muazzam bir gizem zannediyorlar ama aslında değil. İkisi birlikteyken yargıcın ne yaptığını merak ediyorum. Acaba kendini dışlanmış hissediyor mudur? Temple diye soruyorum durup dururken. Sence benim ne yapmam gerek? Neden bahsettiğimi anlamamış gibi davranmıyor. Sana seçme hakkı kazandırabilmek için daha yeni bir davada canımı dişime taktım. Bu nedenle sana ne düşündüğümü söylemeyeceğim. Harika diyorum koltuğuma iyice gömülerek. Gerçekte kim olduğumu bile bilmiyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen tüm Providence Plantation'ın en kral kapı tokmağı sericisisin. Lafı gediğine yerleştirmeyi bilen bir çenen var ve Chex Mix marka krakerleri tercih ediyorsun ve matematikten nefret ediyorsun ve Temple'ın tüm boşlukları doldurmaya çalışmasını izlemek çok eğlenceli. Erkeklerden hoşlanıyorsun diyerek bitiriyor ama bu bir soru. Bazıları idare eder diyerek itiraf ediyorum ama muhtemelen hepsi büyüyünce sana benzeyecektir. Gülümsüyor. Ağzından yel alsın. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun? Temple omuz silkiyor. Aslına bakarsan para kazanabileceğim bir dava alabilirim. Julia'ya alıştığı tarzda bir hayat sunabilirsin diye mi? Evet diye gülüyor. Onun gibi bir şey. Bir süre sessizlik oluyor. Tek duyduğum sileceklerin gıcırtısı. Ellerimi bacaklarımın altına sokup öyle oturuyorum. Duruşmada şey demiştin ya hani, 10 yıl sonra gerçekten hayalini uyandıracak birisi olacağıma gerçekten inanıyor musun? Neden acaba? Anna Fitzgerald iltifat avına çıktınız böyle. Boş ver, tamam bir şey demedim. Bana bakıyor. Evet, inanıyorum. Seni erkeklerin kalplerini kırarken hayal ediyorum veya belki de Montmartre resim yaparken veya savaş uçağı kullanırken veya keşfedilmemiş ülkeleri dolaşırken. Bir an duraksıyor. Belki de bunların hepsini birden yaparken. Bir zamanlar Kate gibi ben de balerin olmak isterdim. Ancak o günden beri bin farklı safhadan geçtim. Bir astronot olmak istedim, bir paleontolog olmak istedim, Aretha Franklin'in arkasında vokalist olmak istedim, bir kabine üyesi, bir Yellowstone Milli Parkı korucusu. Şimdi ise o gün canım ne çekiyorsa bir mikrocerrah, bir şair, bir hayalet avcısı olmak istiyorum. Değişmeyen tek bir şey var. Bundan 10 yıl sonra diyorum, ben Kate'in kardeşi olmak istiyorum. Brian. Kate yeni bir diyaliz seansına başlarken çağrı cihazım ötüyor. Motorlu taşıt kazası, iki araç, yaralılar varmış. Bana ihtiyaçları var diyorum Sarah'a. Sen idare edebilir misin? Ambulans, Eddie ve Fountain'ın köşesine doğru yöneliyor. Başlangıç noktası olarak kötü bir kavşak. Bu hava ise işleri daha da kötüleştiriyor. Olay yerine vardığımda polise etrafı çevirmiş durumdalar. İki araç büyük bir şiddetle çarpışmış ve iç içe geçmiş tek bir çelik yığınına dönüşmüşler. Kamyonet biraz kurtarmış sayılır. Daha küçük olan BMW'nin önü ise kelimenin gerçek anlamıyla bir gülümseme gibi yamulmuş. Arabamdan inip çığlığınca yağan yağmurun altında bulabildiğim ilk polis memuruna soruyorum. Üç yaralı diyor. Biri yola çıktı bile. Reddy, kazazedelere ulaşmak için ikinci arabanın şoför mahallini hidrolik demir kesiciye kesmeye çalışırken buluyorum. Durum nedir diye bağırıyorum sirenleri bastırmaya çalışarak. Birinci, sürücü ön camdan fırlamış diye bağırıyor. Caesar, kadını ambulansa yerleştirdi. İkinci ambulans yolda. Burada görebildiğim kadarıyla iki kişi var ama her iki kapı da akordiyona dönmüş. Bakayım, kamyonetin üstünden ilerleyerek bir şeyler yapabilir miyim? Kaygan metal ve parçalanmış camların üzerinde yolumu bulmaya çalışıyorum. Ayağım fark etmediğim bir deliğe giriyor ve talihsizliğime sövüp kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Dikkatli hareketlerle kendimi kamyonetin katlanmış kabinine çekiyor, ileri doğru manevra yapmaya çalışıyorum. Sürücü camdan fırlayıp ufak BMW'nin üstünden geçmiş olmalı. Ford 150'nin kaputu sanki BMW metal değil kağıttan yapılmışçasına olduğu gibi spor otomobilinin yolcu tarafına gömülmüş. Bir zamanlar kamyonetin camı olan yerden dışarı doğru emeklemek zorundayım. Çünkü motor benimle BMW'nin içinde her kim varsa onun arasında uzanıyor. Ancak kendimi belirli bir şekilde döndürebilirsem güç bela sığabileceğim ufak bir boşluk var. Böylece bir örümcek ağı misali tuz buz olmuş ve kana bulanmış camın hemen önüne erişebilirim. Tam o esnada Red'in şoför kapısını kesmeyi başarmasıyla birlikte bir köpek inildeyerek dışarı çıkıyor ve kırık camın öbür yanına yapışmış olan yüzün Anna'ya ait olduğunu fark ediyorum. Çıkarın onları diye bağırıyorum, hemen çıkarın. Arap saçına dönmüş bu iskeletten kendimi nasıl kurtarıp Red'i önümden çektiğimi bilmiyorum. Chample Alexander'ı emniyet kemerinden nasıl çözdüğümü ve sürükleyerek bardaktan boşanan yağmurun altına, caddenin ortasına yatırdığımı, kızımın olması gerektiği şekilde emniyet kemerine bağlı bir halde açık gözlerle hareketsiz yattığı yere nasıl ulaştığımı ve aman tanrım hayır, Polly birdenbire orada beliriyor ve Anna'ya uzanıyor. Ben ne yaptığımı anlayamadan yüzüne bir yumruk indirerek Polly'yi yere uzatıyorum. Ne oluyor Brian diyor eliyle çenesini tutarken. Bu Anna. Polly Anna bu. Olayı anladıkları zaman beni uzak tutmaya ve bu işi benim yerime yapmaya çalışıyorlar. Ama o benim bebeğim. Benim bebeğim ve ben engellemelerini takmıyorum. Anna'yı bir sedyeye yerleştiriyor, kayışlarını bağlıyor ve ambulansa koymalarına izin veriyorum. Çenesinin altından tutup başını geri itiyorum. Boğazına nefes borusu takmaya hazırlanıyorum. Ama Jesse'nin buz pateniyle kayarken düştüğünde aldığı ufak yarayı görünce dağılıyorum. Red beni kenara çekiyor ve nefes borusunu kendisi taktıktan sonra Anna'nın nabzını kontrol ediyor. Nabzı zayıf yüzbaşım diyor ama atıyor. O serum iğnesi takarken ben telsizi alıyor ve acil durum çağrı merkezini arıyorum. 13 yaşında genç kız, motorlu taşıt kazası, ağır kapalı kafa yaralanması. Kalp monitörü karardığı an telsizi elimden bırakıyor ve kalp masajıyla suni teneffüse başlıyorum. Şok cihazını hazırlayın diye emrediyor ve Anna'nın gömleğini açarak almayı çok istediği ama hiç de ihtiyacı olmayan o sütyenin bağlarını kesiyorum. Red ona şok veriyor ve nabzı geri getiriyor. Ama gerçekten çok zayıf atıyor. Ona bir serum bağlıyoruz. Polly ambulansların yanaştığı kapıya geldiğimizde bağırmaya başlıyor ve arka kapıları açıyor. Anna hareketsiz bir şekilde yatıyor. Red kolumdan yakalıyor sıkıca. Bunu düşünmemeye çalış diyor ve Anna'nın sedyesini indirip acile doğru koşturuyor. Beni travma odasına sokmuyorlar. Bir grup itfaiyeci destek vermek üzere etrafımda toplanıyor. İşlerinden biri gidip Sarah'ı alıyor. Sarah çıldırmış bir halde geliyor. Nerede? Ne olmuş? Trafik kazası diyebiliyorum. Oraya varana kadar kim olduğunu bilmiyordum. Gözlerim doluyor. Ona kızımızın tek başına nefes alamadığını söylemeli miyim? EKG cihazının kalbinin durduğunu gösterdiğini söylemeli miyim? Son 5 dakikadır duygularımın yapılması gerekenleri, yapılabilecek olanları baltaladığından emin bir halde bu çağrının en başından beri yaptıklarımı, o kamyonetin tepesine tırmandığım andan Anna'yı enkazdan çıkardığım ana kadar yaptığım her hareketi tek tek sorguladığımı söylemeli miyim? Tam o anda Chample Alexander'ın ve duvara fırlatılan bir şeyin sesini duyuyorum. Lanet olsun diyor. Bana sadece buraya getirilip getirilmediğini söyleyin. Başka bir travma odasının kapısından dışarı fırlıyor. Kolu alçılı, elbiseleri kan içinde. Toparlayan köpeği yanında. Beni fark ettiği an Chample'ın gözleri benimkilere kilitleniyor. Anna nerede diye soruyor. Cevap vermiyorum çünkü ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu da her şeyi anlamasına yetiyor. Tanrım olamaz diye fısıldıyor. Tanrım hayır. Doktor Anna'nın odasından çıkıyor, beni tınıyor, haftanın 4 gecesi buradayım. Brian diyor ölçülü bir tonla, ağrılı uyaranlara tepki vermiyor. Ağzımdan çıkan ses, ilkel, insanilikten uzak, her şeyi anlayan bir ses. Bu ne anlama geliyor? Sarah'ın sözcükleri bindirip geçiyor. Ne diyor Brian? Anna'nın başı cama şok şiddetli çarpmış Bayan Fitzgerald. Ölümcül bir kafa yaralanmasına neden olmuş. Şu an solunum cihazıyla nefes alabiliyor ancak herhangi bir nörolojik aktivite göstermiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Çok üzgünüm diyor doktor. Gerçekten çok üzgünüm. Tereddütle bir bana bir Sarah'a bakıyor. Bunu şu an düşünmek bile istemediğinizi biliyorum ama bunun çok kısa bir sürede yapılması gerek. Organ bağışı yapmayı düşünür müydünüz acaba? Gece semalarında diğerlerinden daha parlak gözüken yıldızlar vardır ve bir teleskopla onlara baktığınızda ikizlere baktığınızı anlarsınız. İki yıldız birbirinin etrafında döner, bazen bunu tamamlamaları bir asır sürer. O kadar büyük bir yer çekimi kuvveti yaratırlar ki başka hiçbir şey için yer kalmaz. Mesela bir mavi yıldız görürsünüz ve arkadaşı olan beyaz cüceyi sonradan fark edersiniz. Birincisi öyle parlaktır ki ikinciyi gördüğünüzde gerçekten çok geç olur. Doktorun sorusunun cevabını Chample veriyor. Anna'nın tıbbi vekaleti bende diye açıklıyor. Ebeveynlerinde değil. Bana ve Sarah'a bakıyor. Yukarıda o böbreğe gerçekten ihtiyaç duyan bir kız yatıyor. Sera. İngilizce'de yetimler ve dullar var. Ancak çocuğunu kaybeden bir ebeveyni anlatan bir sözcük yok. Bağışladığı organlar alındıktan sonra onu geri getiriyorlar. İçeri en son ben giriyorum. Koridorda Jesse, Zanne ve Chample ile zaman içinde yakını kurduğumuz bazı hemşireler var. Julia Romano bile orada, yani elveda deme ihtiyacı duyan herkes. Brian ve ben içeri giriyoruz. Anna yatakta küçücük görünüyor, kımıldamıyor. Boğazından aşağı bir hortum sokulmuş, onun yerine bir makine nefes alıyor. Bunu kapatmak bizim elimizde. Yatağın kenarına oturuyor ve Anna'nın elini tutuyorum. Hala sıcak ve hala elimin içinde yumuşacık duruyor. Anlıyorum ki buna benzer bir anı bekleyerek geçirdiğim bunca yıldan sonra yine de elim kolum tamamen bağlı. Gökyüzünü pastel kalemle boyamak gibi bir şey bu. Böylesine büyük bir acıyı anlatabilecek bir lisan yok. Bunu yapamam diye fısıldıyorum. Brian arkama doğru yaklaşıyor. Tatlım, o burada değil. Vücudunu hayatta tutan makine. Anna'yı, Anna yapan şey çoktan gitti. Ona dönüyor ve yüzümü göğsüne gömüyorum. Ama o olmamalıydı diyerek hıçkırıklara boğuluyorum. Birbirimize sarılıyoruz ve sonra kendimi yeterince cesur hissettiğimde bir zamanlar içinde en küçük çocuğumu barındıran o kabuğa bakıyorum. Neticede Brian haklı. Bu gördüğüm bir kabuktan başka bir şey değil. Yüzünün çizgilerinde hiçbir enerji yok. Kasları cansız bir gevşeklikte. Bu derinin altında yatan Kate ve diğer adını bilmediğimiz ikinci şanslarını yakalamış insanlara gidecek organlarını aldılar. Tamam. Derin bir nefes alıyorum. Brian titreyerek solunum cihazını kapatırken elimi Anna'nın göğsüne koyuyorum. Teninin üstünde ufak daireler çiziyorum. Sanki bu yapılanı kolaylaştıracakmış gibi. Monitörler düz çizgiye dönünce onda bir değişim görmeyi bekliyorum ve sonra avucumun altındaki kalbi durduğunda hissediyorum. O ufak ritim kaybını, o boşluktaki sükuneti, o tarifsiz kaybı. Son söz. Adımlarken kaldırımı pırpır eder yaşamın alevleri. Bir alev gibi titreşir etrafında insanlar. Unuturum kaybımı. Eskiden bir yıldızın yaşadığı, büyük takım yıldızındaki o boşluğu. D.H. Lawrence, Submergence. Kate, 2010. Acıya bir sınırlama getiren bir yasa olmalı. Sabah ağlayarak uyanmakta bir mahsur olmadığını ama bunun sadece bir ay süreyle yapılabileceğini söyleyen bir kanunname. Aradan 42 gün geçtikten sonra onun size seslendiğinden emin bir halde kalbiniz deli gibi atarak arkanızı dönmenizi artık yasaklayacak bir kural. Masasındakileri kaldırma, yaptığı resmi buzdolabını kapağından indirme ya da yanında geçerken bir okul resmini ters çevirme ihtiyacı hissettiğinizde kimsenin size ceza vermeyeceğini söyleyen bir belge. Bütün bunları yapmak istemenizin tek nedeni onları görmenin yaranızı deşmekten başka bir işe yaramaması. Bir zamanlar doğum günlerini saydığımız gibi aramızdan ayrılığı ne kadar olduğunu hesap etmenin mahsuru olmadığını belirten bir yazı. O gittikten sonra uzun bir süre boyunca babam Anna'yı geceleri gökyüzünde gördüğünü iddia etti. Bazen bir göz kırpması, bazen de profilden görmüş oluyordu bu. Yıldızların aşırı sevildiklerinden dolayı sonsuza dek yaşamak üzere takım yıldızlarında izlenebilen insanlar olduğunda ısrar ediyordu. Annem uzun bir süre boyunca Anna'nın ona geri döneceğine inandı. Etrafında bunun işaretlerini aramaya başladı. Çok erken çiçek açan bitkiler, çift sarılı yumurtalar, harf şeklinde dökülen tuz. Bana gelince ben kendimden nefret etmeye başladım. Elbette ki bu tamamen benim hatamdı. Anna o davayı hiç açmamış olsaydı, mahkemede avukatıyla birlikte o belgeleri imzalamak için vakit geçirmeseydi, o anda o kavşakta olmazdı. Şu an burada olurdu ve benim hayaletim onu takip ederdi. Uzun bir süre hastalığım devam etti. Nakil neredeyse başarısız olacaktı ve sonra açıklanamaz bir şekilde yukarı doğru uzun ve zorlu bir tırmanışa geçtim. Son nüksetmeden bu yana 8 yıl geçti. Doktor Şans buna hiçbir anlam veremiyor. Bunun atra ile arsenik terapisinin bir kombinasyonu olduğunu düşünüyor. Bir şekilde geciktirici bir etki ortaya çıkmış olmalı diyor. Ama ben cevabı daha iyi biliyorum. Birinin gitmesi gerekiyordu ve Anna benim yerimi aldı. Acı çok daha bir şey. Özellikle de beklenmedik şekilde ortaya çıktığında. Söküp çıkarılan bir yara bandı gibi bir ailenin en üst tabakasını koparıyor. Bir hane halkının içinde yatanlar ise hiçbir zaman güzel olmaz. Bizimki de buna istisna değildi. Annemin ağlamasını duymayayım diye günlerce kulaklıklarımı çıkarmadan odamdan dışarı adım atmadığım zamanlar oldu. Bize artık çok büyük gelen bu eve dönmek zorunda kalmamak için babam haftalarca tam gün mesai yaptı. Sonra bir sabah annem son kalan kurumuş üzümü ve kraker parçasına kadar evdeki her şeyi yediğimizi fark ederek markete gitti. Babam bir iki faturayı ödedi. Ben oturup televizyon seyretmeye başladım ve eski bir Love Lucy bölümünü izlerken gülmeye başladım. O an kendimi kutsal bir tapınağı kirletmişim gibi hissettim. Utanç içinde elimle ağzımı kapattım. Kanepede yanımda oturan Jesse, "O da bunu komik bulurdu," dedi. "Görüyorsunuz ya, siz bir insanın bu dünyadan ayrılması şeklindeki acı hatıraya ne kadar bağlı kalmak isteseniz de hala o dünyanın içindesiniz. Yaşamının kendisi de bir gelgit. İlk başta herhangi bir fark varmış gibi görünmüyor ve sonra bir gün aşağı baktığınızda acının ne kadar çok aşındırdığını fark ediyorsunuz. Acaba biz ne kadar izliyor merak ediyorum. Uzun bir süre boyunca Temple ve Julia ile çok yakın olduğumuzu, hatta düğünlerine bile gittiğimizi biliyor mudur? Bugün onlarla artık görüşmememizin sebebinin içimizin çok acıması olduğunu anlıyor mudur? Çünkü Anna'dan bahsetmediğimizde bile o kelimelerin arasındaki boşluklarda geziniyordu, tıpkı bir yanık kokusu gibi. Jesse'nin polis akademisinden mezuniyetine geldi mi acaba? Geçen yıl bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarıdan dolayı belediye başkanından takdirname aldığını biliyor mudur? O gittikten sonra babamızın şişelerin diplerinde kaybolduğunu ve kendini güç bela kurtardığını biliyor mudur? Benim bugün çocuklara dans öğretmenliği yaptım biliyor mudur? Ne zaman dans eden iki küçük kız görsem bizi düşündüğümüzü biliyor mudur? Anna bana hala sürprizler yapıyor. Ölümünden yaklaşık bir yıl sonra annem lise mezuniyet fotoğraflarımı bastırmış olarak eve geldiğinde birlikte omuz omuza mutfak masasına oturduk ve ağzımızı kovan gibi açtığımız sırıtışlarımıza bakarken fotoğraflarda eksik birinin olduğunu birbirimize çaktırmamaya çalışıyorduk. Sonra birden sanki onu çağırmışız gibi son fotoğrafta karşımıza Anna çıktı. Fotoğraf makinesini kullanmayalı oldukça uzun bir zaman olmuştu. Açıklaması bu kadar basitti. Üzerinde bir plaj havlusu vardı ve bir elini fotoğrafı çeken her kimse ona doğru uzatmış, onu engellemeye çalışıyordu. Annem ve ben mutfak masasında oturup güneş batana dek Anna'yı seyrettik, tokasının renginden bikinisinin üzerindeki desene kadar her şeyi ezberleyinceye dek, gözlerimizin onu görebildiğinden emin olamayıncaya dek. Annem Anna'nın o fotoğrafını benim almama izin verdi ama çerçeveletmedim. Bir zarfa koyup zarfı yapıştırdım ve bir dosya dolabının arka köşesine koydum. Bu günlerden birinde Anna'yı kaybetmeye başlarsam diye tedbir olarak orada duruyor. Bir sabah uyanıp da ilk olarak onun yüzünü görmediğim bir gün gelebilir. Ya da bezgin bir Ağustos öğleden sonrasında sağ omzunun neresinde çilleri olduğunu hatırlayamayabilirim. Belki de o günlerden birinde karın yağışını dinleyemeyebilir ve onun ayak seslerini duyamayabilirim. Kendimi böyle hissetmeye başladığımda banyoya gidiyor ve gömleğimi sıyırıp dikiş izimin beyaz çizgilerine dokunuyorum. İlk başta dikişlerin şeklini onun isminin yazılışına benzetmemi hatırlıyorum. İçimde çalışmakta olan böbreğini ve damarlarımda dolaşan kanını düşünüyorum. Onu hep yanımda taşıyorum, gittiğim her yere. Kitabın sonu. 22 Şubat 2011, sayfa 439.